Ayrım 15, Rehine, Elizabeth Lowell, sayfa 170. Ensenada, Pazar, 16-10, 26. bölüm. Grace dedi Faruk'a alçak bir sesle, bana gülümseyerek yaklaş, boynumu ısır ve bu lanet olası balkondan uzaklaşmam için bana dışarıdan görülür bir bahane ver. Söylediği sözler kadar sesinin tonu da Grace'e bir şeylerin yolunda olmadığı izlenimini vermişti. Nasıl oluyor da bana Lady serbest bırakmak için Ted'i tuzağa düşürmemiz gerektiğini söyleyip bir sonraki cümlesinde de gelip onu baştan çıkaran bir kadın taklidi yapmamı isteyebiliyor? Çünkü başka çaremiz yok. Grace gergin bir şekilde Faroe'ye doğru ilerledi, eğildi. Dişlerini yakasına geçirdi ve onu çekiştirdi. Yakasındansa şah damarına dişlerini geçirmeyi isterdi. Faroe dürbünü bıraktı, Grace'a baktı ve gülümsedi. Bakışları buz gibiydi. Yeni işçiler geldi, bunlar salak değil, yukarıya da bakıyorlar. Kravat takmış olsaydın çekerek seni odaya götürürdüm ve orada seni boğardım. Popomu sık, aynı etkiyi yaratır, hem bir mesaj da göndermiş olur. Gülümsemesi daha gerçek bir hal almıştı ve bakışları taş gibi değildi. Evet biliyorum şu anda bana saplayabileceğin pençelerin olmasını isterdin. Grace ona doğru uzandı, elini yavaşça Faroe'nin kalçasının üzerinde gezdirdi. Kendime not, tırnaklarını uzat. Faroe gülümseyerek Grace'le birlikte içeri girdi. Perdeleri kapa dedi. Parfüm reklamlarındaki gibi görünmesini sağla. Bu hoşuna gidiyor sanırım. Sadece biraz ama da. Grace ona hangi kısmının hoşuna gittiğini sormayacak kadar akıllıydı. Şehvetli bir kadının gülüşü olduğunu umduğu ifadeyi takınıp dalgalanan perdeyi tanga giyen bir striptizci edasıyla kapadı. Faroe perdelerin ardında görüş alanından çıkar çıkmaz balkonun yanındaki pencereye gitti. Perdeyi kendine ufak bir görüş alanı yaratacak kadar aralayarak elindeki dürbünü yavaşça kaldırdı ve izlemeye devam etti. Aynı anda sinirli ve bezmiş olan Grace kendini yatağa attı. Bir süre uzandıktan sonra yatağın yanındaki dijital saate baktı. Faroe saklandığı yerden adamları izlerken 4 dakika geçmişti. Sonra Faroe dürbünü indirdi, geri çekildi ve masanın çekmecesinden bir not defteri aldı. Yeniden perdeyi hafifçe aralayarak dışarı baktı. Çalışanların hepsinin araçlarına binmiş olduğunu gördü ve dürbünüyle tekrar balkona çıktı. Grace onu soluk bir gölge gibi takip etti. Her iki araç da köşeden ayrıldı ve Waterfront sokağına döndü. Araçlar gittikten sonra Faroe elindeki not defterine bir şeyler karaladı. Daha sonra tekrar restoranın girişini incelemeye koyuldu. Kaldırım taşları tekrar yerli yerindeydi. Bahçe düzenlemesinin kurcalanmış olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Faroe dürbünü indirdi ve gözlerini okyanusa dikti. Birkaç saniye sonra Grace'e döndü. ''Nerede kalmıştık?'' dedi. ''Oh evet, kararlarımızı ve ahlaki değerlerini tartıyorduk. Pis iş ama yapılması gerekiyor. Şimdi düşünecek bir diğer seçeneğimiz var.''
''Var mı?''
''Evet.'' Grace sormak istemedi. Başka seçeneği yoktu.
''Nedir?'' diye sordu.
''Hangisi Lane'in daha çok işine yarar? Hector'un ölmesi mi sağ kalması mı?''
''Hector'u öldürmekten mi bahsediyorsun?'' diye sordu Grace şok olmuş bir şekilde.
''Ben mi? Hayır, şu an bu gibi bir düşüncem yok. Ama o 4 eleman, Bağca eyaletine ait plakalı araçları kullananlar, kesinlikle cinayet işlemeyi düşünüyor.'' Grace gözlerini Faroe'ye dikti. Kansiyon restoranının ön kapısındaki kaldırım taşlarının altına bir telefon kartı bıraktılar dedi Faroe.
''Telefon kartı mı? Ne demek istiyorsun?''
Bir IED, dipnot IED, Improvised Explosive Device, geliştirilmiş patlayıcı düzeneği.
Çevirisi diye sordu Grace sabırsızlıkla.
Geliştirilmiş patlayıcı düzeneği.
Boru tipi bomba gibi mi?
O da bir çeşidi. Yakından bakmadan bir şey diyemem. Ama cep telefonuyla patlatılan standart bir Claymore'a benziyor.
Claymore mu? O 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir patlayıcı türü değil mi diye sordu Grace.
Faroe hafifçe gülümsedi. Kara baruttan önceki eski güzel zamanlarda Claymore tek darbeyle bir insanı kafasından bacaklarına kadar ortadan ikiye ayırabilecek büyük, iki elle tutulan geniş bir kılıçtı.
Fakat günümüzde Claymore Rivas ailesinin 10 ila 15 metre yakınında patlayarak dünyaya büyük bir iyilik yapabilecek bir bomba. Yani Hector'un ölmesi mi yaşaması mı? Grace ağzını açtı, kapadı, sonra tekrar açtı. Uzman sensin. Faroe derin bir nefes aldı. Hector'dan geri kalanların 3 blok boyunca etrafı süslediği düşüncesi Faroe'yi gülümsetti. Kendi isteklerime göre karar vermem gerekiyor. Uyuşturucu satıcılarından nefret ediyorum. Grace bekledi ve Faroe'ye Lane gerçeğini anlatmalı mı, anlatmamalı mı diye düşündü. Gerçeği bilmek belki de kararını etkilerdi. Lanet olsun dedi Faroe iç çekerek. Bunun olmasından nefret ediyorum. Bunun... Lane gibi bir masumu kurtarmakta daha çok şansım olsun diye Hector gibi lanet bir piç kurusunu kurtarmak zorunda olmam. Ne yapacaksın? Lanet olası bombayı etkisiz hale getireceğim. Bu çılgınlık, ölebilirsin, bir uzman çağır. St. Gilda'nın gelmesini beklemek için zaman yok. Kimi arayayım? Meksika hükümetinden kime güveniyorsun? Grace duraksadı ve sessiz kaldı. Kimi araması gerektiği hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Ya da kimi aramaması gerektiği hakkında. Faroe acımasız bir şekilde gülümsedi. Öğreniyorsun Amada. Öğretmenin olmak istemezdim. Neden? Kimse kötü haber verenleri sevmez. Faroe'nin cebindeki cep telefonu titreşti. Telefonu çıkardı, gelen mesajı okudu ve başını salladı. Grace sormaya korkuyordu ama sormamak da onu tedirgin ediyordu. Şimdi ne oldu? Otel ve restoran Bağca'daki en büyük holdinge ait olan bir şirketine, Grupo Calderon'a ait. Eski arkadaşın Carlos Calderon bu holdingin en büyük ortaklarından. Grace'in içindeki korku iyice arttı. Bu hiç mantıklı gelmiyor. Carlos Calderon Hector'la birlikte iş yapıyor. Hector'ın düşmanlarına onun bu gece bu restoranda olacağını neden söylesin ki? Belki de Carlos bu ortaklığı sonlandırmak istiyor. Grace kaşlarını çattı. Yani durumumuz daha öncekinden iyi mi kötü mü? Bilmiyorum. Ama aslında bilmen... Grace ağzından çıkanları duydu ve cümlesini bitirmek yerine iç çekti. Faroe alaycı bir şekilde her şeyi bilmem mi gerekiyor diyerek Grace'in cümlesini tamamladı. Benim adım Faroe, Yehova değil. Dipnot, Yehova. Yehova veya Tetragrammaton, mukaddes kitapta, Tevrat, Zebur ve İncil, takriben 7000 defa geçen Ulu Tanrı'nın özel ismidir. Yahudilerin ve Yehova şahitlerinin Tanrı'ya hitap ettiklerinde kullandıkları isimdir. Kelime anlamı olarak o olmasına neden olur anlamına gelir. St. Kilda'nın gönderdiği diğer bilgiler daha kesin. İyi mi? Sen karar ver, Ted'e yaklaşıyorlar. Salak şirketinin kredi kartını kullanmış. Grace parmaklarını rüzgarın dalgalandırdığı saçlarının arasından geçirdi. Neden? İçki yüzünden mi, hayatına soktuğu sürtükler yüzünden mi? Faroe ilgili görünüyordu. Ted'in alkol sorunları mı var? Bildiğim kadarıyla evet, Ted ise aynı fikirde değil. Senin de onun hayatına soktuğu sürtüklerle ilgili bir sorunun mu var? Fazlasıyla aptal olduğum bir dönemde vardı. Seni eşi yaptı ama yanında gezdirmedi. Benim hatam dedi Grace. Ne yazık ki bunun bedelini ödeyen yalnızca ben değilim. Faroe Grace'in sakin cümlelerinin altındaki karmaşık duyguları gördü ve hemen konuyu değiştirdi. Ted içkiden daha kötü bir şey satın almış, bir avukat. Bauman'dan Stuart Sturgis, Sturgis Bauman ve McClellan. Faroe başıyla onayladı. Boşanma davamıza o bakmıştı dedi Grace. O ve Ted liseden beri arkadaşlar, aynı zamanda ortaklar. Stu'yu her aradığımda bana Ted'le hiç görüşmediğini, haber alırsa mutlaka beni arayacağını söylemişti vesaire vesaire. Boşanma avukatın kimdi? Avukatım yoktu. Hiçbir şey alamadan ayrıldığına şaşmamalı. Grace'in gözleri kısıldı. Bir araba, ileride Lane için üniversite parası olacak sahte bir at çiftliğinin yarısı ve Lane için La Jolla'daki evi aldım. Tüm istediğim buydu. Faroe Grace'in evinin oğlunun kurtarılması için ipotekli olduğunu ve ileride üniversite parasını kullanabilecek bir oğlu olmayabileceğini belirtmedi. St. Kilda artık Stu'yu izliyor ve dinliyor dedi Faroe. Er ya da geç bizi Ted'e ulaştıracak. Dinliyor musunuz? Telefonlarını mı dinliyorsunuz? Bu yasa dışı.
Ne hakkında konuştuğunuzu bilmiyorum Sayın Yargıç ve bu bir daha asla olmayacak.
Tamam, kalsın dedi Grace.
Bingo. Soru sormayı bırak. Ya yalan söyleyeceğim ya da bir yargıcın polise ihbarda bulunması gereken aktivitelerden bahsedeceğim.
Grace onunla tartışmadı. Yasal olarak izin verilebilir bir çizginin öylesine ucunda kayak yapıyordu ki çizgiyi geçmemesi mucize olurdu. Ne kadar zamanını alır?
Kendini havaya uçurman. O bombayı etkisiz hale getirmen.
Yakından bakmadan bir şey diyemem. Kapasitemi aşarsa öylece bırakmak zorunda kalacağım.
Cep telefonunu yanına al.
Faroe bunun üzerine kahkahalarla güldü. Neden? İnan bana eğer bu işi batırırsam bunu öğrenecek ikinci kişi sen olursun.
Grace gözlerini kaçırdı. O adamlar tekrar gelecek olurlarsa seni birinin uyarması gerekiyor.
Faroe bu fikri tarttı. Sakin sözlerine rağmen Grace'in bakışları çok karanlık, teni de alışılmadık bir biçimde solgundu. Ama elleri titremiyor ve nefes almayı hatırlıyordu. Çoğunlukla.
Bana cep telefonunu ver dedi Faroe. Bir numara tuşlayacağım. Bunu daha önce de yapmadık mı diye omurdanarak çantasına uzandı Grace.
Bazen bir kez yeterli olmaz.
Grace aniden Faroe'ye baktı. Faroe'nin ifadesi nazikti ve gözleri için için yanan bir yeşil tonuna bürünmüştü. Düşüncelerinin yüzünde adeta yazılı olduğunu bilerek yüzünü eğdi. Grace ve çantasından telefonunu çıkardı.
''Şimdi daha iyi görünüyorsun.'' dedi Faroe.
''Sen tam bir...''
''Sus kızım.'' diyerek araya girdi Faroe ve sırıtarak telefonu aldı.
''Bana son sözlerin hakaret olursa kendini ne kadar kötü hissedeceğini bir düşün.'' O zaman alacağım olsun oğlum diyerek sert bir şekilde karşılık verdi Grace.
Yaklaşan birini görürsen şu tuşa bas dedi Faroe telefonu Grace'e geri verirken. Telefonun benimkinin yanında titreşecek ve ben seni düşüneceğim.
Alacağım iki oldu.
Otel odasının kapısını arkasından kapatıp IED'ye doğru ilerleyen Faroe hala gülümsüyordu.
Ensenada Pazar 16-20, 27. Bölüm. Faroe otelden çıkıp restorana doğru yürürken rüzgar hafiflemeye başlamıştı. Buna rağmen sürekli çalınan korna sesleri haricinde tüm sesleri perdeliyordu. Beyaz renkli büyük yolcu gemisi küçük dalga kırana demirlemişti. Yabancı topraklarda yapay bir macera yaşamak için gelen yolcuları sandallarla kıyıya geçiriyorlardı. Faroe insanların neden bir çoban eşliğinde macera yaşamaya çalıştıklarını düşündü. Daha sonra bir maceranın güvenli olabileceğini düşünen insanları zaten hiç anlamadığını anımsadı. Gayet doğal, hatta aylak aylak geziyormuş gibi görünerek restoranın bahçesinin önünde dolanmaya başladı. Giriş kapısı kilitliydi. Metal parmaklıklı ve demir sarmaşıklı kapının arkasından sahte işçilerin kaldırdığı 50'ye 100 santim boyundaki kaldırım taşını gördü. Yapılan işlemin izlerini ortadan kaldırmak için taşın etrafındaki tuzlu kum süpürülmüştü. Faroe onların oraya Claymore yerleştirdiklerini görmeseydi hiçbir şeyden şüphelenmeyebilirdi. Dönüp tekrar otele baktı ve gözlerini 4. katta gezdirdi. Grace balkon demirlerine yaslanmış manzaranın keyfini çıkaran bir kadın görüntüsü çiziyordu. Faroe'nin telefonu hareketsizdi. Faroe işçilerin kullandığı duvarın köşesindeki servis kapısının etrafında gezindi. Kapı kilitliydi.
Demek ki anahtarları vardı. İçeriden birinin işi mi?
Belki evet, belki de hayır. İşin içindekileri bilmeden bir şey söylemek zor.
Grace balkon demirlerine tutunmuş Faroe gibi sakin görünmeye çalışıyordu. Faroe demir kapının sağlamlığını test ederken Grace diğer balkonlara ve çatılara göz gezdirdi. Kimse manzara dışında başka bir şey izliyormuş gibi görünmüyordu.
Faroe kapının sağlamlığına inanmış olmalı ki bir anda 2,5 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden tırmanarak içeriye atlamış ve gözden kaybolmuştu.
Grace o an hapşırmış olsaydı bu sahneyi gözden kaçırabilirdi.
Faroe bahçenin içinden Grace'in bulunduğu yerden göremeyeceği otelin çatısına göz gezdirdi. Güçlü güneşin altında yansıma yapan hiçbir dürbün ya da izleme aygıtına ait olabilecek mercek parlaması göremedi. Kendisini izleyen tek kişi Grace'di.
Faroe etrafı hızlıca kolaçan ettikten sonra yeniden restorana odaklandı. Restoranda kimseler yoktu. Fakat akşam 9'da başlayacak partiye hazırlık yapmak için aşçılar yakın zamanda gelmiş olurlardı. Restoranın köşesinden hızlıca kaldırım taşlarına doğru ilerledi. Bombayı patlatmak için kullanılabilecek herhangi bir kablo bağlantısı olup olmadığını araştırdı. Hiçbir şey yoktu. Bu demek oluyor ki bombayı patlatacak tetikleme bir cep telefonuyla yapılacaktı. Eğilerek ellerini kaldırım taşının altına soktu. Neredeyse 15 kilo vardı. Ama Faroe kolaylıkla taşı yan tarafa yatırdı ve altındakiler meydana çıktı. Faroe Birleşik Devletler üretimi, bombeli gövdesi olan Claymore'a uzun uzun baktı. Bu canavar bombanın zekice ya da çok ileri teknoloji gerektiren hiçbir yanı yoktu. Yalnızca 1 kilo C4 patlayıcı ve etrafa saçıldığında birçok insanı öldürebilecek 600 adet çelik bilye. Mayın patladığında bilyeleri havaya saçacak şekilde yerleştirilmişti. Bu şekilde patlayarak çevresine ölüm kusacaktı. Patladığında onlarca insanı öldürebilir, daha da onlarcasını sakat bırakabilirdi. Faroe bakışlarını kısa bir süreliğine Grace'e çevirdi. Grace yerinden ayrılmamıştı. Faroe tekrar bombayı incelemeye döndü. Claymore'un üstündeki tetikleyici sökülmüş, yerine tahrip kapsülü takılmıştı. Kapsül ucuz bir Meksika üretimi cep telefonuna bağlıydı. Dipnot, tahrip kapsülü, bir infilak maddesini ateşlemekte kullanılan ve içinde civa fülüminat gibi hassas bir infilak maddesi bulunan ince bir tüp. Bu kapsülün içerisinde bulunan infilak maddesi fitil veya elektrikle ateşlenir.
Şimdiye kadar her şey iyi gidiyordu.
Faroe son derece nazik bir şekilde Claymore'u kenara taşıdı ve cep telefonuna daha yakından bakma şansı buldu. Cep telefonunun arka tarafında siyah asetatlı kalemle yazılmış 7 haneli bir numara vardı. Yine şaşırılacak bir şey yoktu. Bombayı yapan kişi düzeneyi hazırlamış ve üstüne numarasını yazarak başkalarının kullanımına sunmuştu. Uzay teknolojisi değildi. Basit adamlar için basit talimatlar. Faroe numarayı ezberine aldı. Daha sonra yavaş ve nazik bir şekilde Claymore'u ters çevirerek aldığı yere bıraktı. Artık patlayıcının gövdesi yukarı değil, tuzlu toprağa dönüktü. Son derece yumuşak ve ağır hareketlerle kaldırım taşını yerine yerleştirdi. 90 saniye sonra Faroe otel odasına dönmüştü. Grace odanın ucundan koştu ve kendini Faroe'nin kollarına attı. Grace titriyordu. ''Nefes alamadı'' dedi Faroe, ''bir şey olmadı.''
Ama tutuş şeklinden o şeyin ne kadar tehlikeli olduğu anlaşılıyordu.
Faroe Grace'in kokusunu içine çekti. Kıçı beyninden çıkmadan mikrosaniyeler önce Hector Rivas Osuna'ya yardım edebilecek son derece düzgün bir IED idi.
Grace Faroe'nı iteklemiş gibi onu bıraktı ve geri çekildi. Faroe kendi kendine bunun en doğrusu olduğunu söyledi. Korkmuş bir halde titrerken göğüsleri Faroe'nin vücuduna baskı yapıyordu. Grace'in dikkatini dağıtmasına ihtiyacı yoktu. En azından içten içe böyle demişti Faroe ama buna kendisi de inanmamıştı.
İşin asıl ilginç yanı dedi Faroe, öyle görünüyor ki birilerinin, Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'nin cephanesine giriş izni var. Ürünün seri numarasını alacaktım ama burada bulunma sebebim çalınmış malları sorgulamak değil. Bu konuda Steele'a danışacağım.
Etkisiz hale getirdin mi?
Faroe kafasını olumsuz bir şekilde salladı.
''O zaman ne yapacağız?'' diye sordu Grace. ''Polisi mi çağıracağız?''
Hector federalleri satın almış olduğuna göre bu lanet şeyi yerleştirmiş olan yerel polisin patlayıcı birimi olmalı. ''Belki de hükümet'' dedi Faroe. Her iki olasılıkta da Hector 3 blok boyunca duvarlara sıkılmış kırmızı bir sprey boyaya benzeyecek.
''Ama Hector'ın yaşaması Lane için daha iyi olur'' demiştin.
''Evet, lanet olsun ki öyle.'' Faroe cebinden telefonunu çıkardı ve hızlı arama tuşuna bastı. Çağrı ikinci çalışında New York'ta cevaplandı.
''Ben Faroe'' dedi. ''Acilen iki bilgiye ihtiyacım var. İlki tüm azizlerdeki telefon numarası. Tijuana'nın güneyinde, Ensenada'nın kuzeyinde, otobanın üzerinde bir kilise okulu. Baja California, Meksika'da, Ensenada rehberinde ya da bir web sitesinde olması gerekiyor.''
Grace yatağın üzerinde duran not defterini ve kalemi Faroe'ye uzattı. Yalnız başına çalışmaya alışkın olan Faro'ya şaşırarak Grace'e baktı, sessizce teşekkür etti ve yazmaya başladı. ''Tamamdır'' dedi bir süre sonra. ''Şimdi sihrinizi Ensenada'da Telmex cep telefonu dağıtımcısı üzerinde kullanın. Vereceğim numaraya kayıtlı cep telefonunu son birkaç gün içinde kim almış bunu öğrenmenizi istiyorum.'' Faro'ya kaldırım taşının altında telefonun arkasında yazan numarayı söyledi. Hattın diğer ucundaki şikayetleri Grace bile duyabiliyordu.
''Biliyorum, biliyorum'' dedi sabırsızca Faro'ya. ''Çok fazla şey istiyorum ama küçük bir çocuğun hayatı buna bağlı. Ne kadar harcama yapmanız gerekiyorsa yapın ama bu bilgiye ulaşın. Evet, benim hesabımdan ve bilgiye ulaşır ulaşmaz bana geri dönün.''
Faro'ya konuşmayı sonlandırdı ve Lane'in okulunun numarasını tuşladı. Faro'ya rahip Rafael Magon'la konuşurken Grace de tehditleşmelere ve ikna çabalarına kulak kabarttı. Birdenbire Faro'ya telefonu kapadı, bir bira açıp balkona çıktı ve yalnızca avını düşünen bir avcı gibi restoranı izlemeye başladı. Grace soruları sormak istiyordu, hem de bir sürü, ama Faro'ya'dan herhangi bir yanıt alamayacağını biliyordu. Özellikle de Faro'ya ne yapılması gerektiğiyle bu kadar meşgulken.
''En iyisi için ödeme yaptım, yani çenemi kapalı tutmalı ve çalışmasına izin vermeliyim.''
Ve birkaç saniyeliğine de olsa onun kollarında olmanın ne kadar güzel hissettirdiğini düşünmemeliyim.
15. ayrımın sonu. Sayfa 181.